İsmet Özçelik'le Ankara Parkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Ankara deyince tabii aklımıza hemen yaklaşan seçimler geliyor, siyasi kulisler geliyor. Neden bu geliyor? Çünkü seçime 7 ay kaldı eğer normal zamanda yapılırsa. Erkene alınırsa ki bu tartışma hiç bitmiş değil. Mayıs diyen var, Mart diyen var, Nisan diyen var. Zamanında yapılacak diyen var. Erken alırsa çok daha az bir süre kalmış anlamına geliyor. Tabii seçim yaklaştıkça siyasi partiler arasındaki gerilim de arttı. Yine grup toplantıları vardı sabahtan bu yana. Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP genel başkanları kürsüdeydi. Orada da tabii dil giderek sertleşti. Öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte bu sertleşme devam edecek. Partiler sanki öyle bir hale geldi ki, yani gaf yapmakta yarışır gibi bir hal içerisindeler. Yani sürekli bir kendi kalelerine gol atan bir tavır, davranış gösteriyorlar. Yani bunu niye söylüyorum? Şimdi en çok tartışılan konulardan birisi CHP'nin durumuydu. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bir başörtüsü tartışması açtı. Başörtüsüne yasal güvence için bir yasa değişikliği verdi. Oysa ki çözülmüş bir konuydu. Toplumda da artık tartışılmıyordu. Bu nereden çıktı dendi. CHP'lilerin parti meclis üyesi ve MYK'dakilerin çoğunun haberi yok. Çok dar bir grupla verilmiş bir karar olduğu gözüküyor. Yani kendileriyle konuştuğumuzda onlar da videodan, yani biliyorsunuz Kemal Bey akşam saatlerinde videolar yayınlıyor. Oradan öğrendiklerini söylediler. Tabii bütün CHP tabanında yani epey bir şaşkınlık yarattı. Özellikle laiklik konusunda hassasiyet olan kesimlerde bu daha fazla gündeme geldi. Yani nereden çıktı bu sorusu sürekli soruluyor. Ben işte gerek meclis kulislerine gittiğim zaman, gerekse CHP'lilerin bulunduğu toplantılara gittiğim zaman, yani herkes bir kenarda bu konuyu tartışıyor. Bu nereden çıktı? Niye bunu yine gündeme getirdik? Başka bir yani Kemal Bey'in bunu getirmeden bir amacı olduğunu düşünüyorlar. Ona göre bir yorum yapmaya çalışıyorlar ama yani orada da bir sonuç alamıyorlar. Yani bu işin sonu nereye gidecek? Onu merak ediyorlar. Tabii başörtüsü meselesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen bir karşılık var. CHP yasa değişikliği dedi, o da anayasa değişikliği dedi. Yani öyle bir hale geldi ki iş yasa mı anayasa mı noktasına doğru gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den yapılan açıklamada gerekirse referanduma gidelim talepleri geldi. Yani temel hak ve özgürlüklerde referandum olur mu, bu tartışılıyor. Yani siyaset bambaşka bir yere evrildi. Oysa ki Türkiye'nin sorunları bunlar değil. Bakın yüksek enflasyon var. Ekim ayı enflasyonu da geldi. Çok yüksek. Ekim ayı açlık sınırı 7.425 lira. Yani asgari ücretin 1.925 lira üzerinde. Öyle gözüküyor ki 8.000 liraya doğru yaklaşacak yıl sonuna kadar. Önümüzde daha 2 ay var. Peki insanlar kiralarını ödeyemiyor. Çiftçi tarlasını ekti. Gübre atamadan, taban gübresini atamadan ekimi gerçekleştirdi ki bu önümüzdeki yılın rekoltesi için hiç de iyi bir şey değil. Özellikle buğdayda ve tahılda. Onun dışında işte hayvancılık, Konya Ovası'ndaki çok sayıda biliyorsunuz hayvancılık yapan ahırlar var, üreticiler var. Niğde, Yozgat, Çorum, bütün bu bölgelerde hayvan sayısı hızlı bir şekilde azalıyor. Besicilik yapan insan sayısı da azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü artık maliyetler çok yükseldi. Yem parasını karşılamıyor. Herkes Düşünün, hamile ineklerini bile mezbahaya gönderiyor, kesime gönderiyor. Yani böyle bir ortamda bulunuyoruz. İşte sürekli artan fiyatlar, yani bunlar tartışılması ve ekonomide çözüm bulunması gerekirken biz başörtüsüne çözüm bulmak gibi bir derdin içine düştük. Yani ne kadar ikna edici, ne kadar gerçekçi, kim neyi hesaplıyor belli değil. Kemal Bey'in, yani bir anlamda Kemal Bey'in kendi kalesine gol attığını düşünenlerin sayısı epeyce yüksek. Yine çok tartışılan konulardan birisi siyasi Ankara kulislerinde, CHP açısından bakıyoruz olaya. Kemal Bey'in Amerika gezisi. Yani açıklanan program kimseyi tatmin etmedi. Bunu daha önce de belirtmiştik. Bir 8 saatlik kayıp zaman var. Yani 8 saatlik kayıp zaman konusunda yapılan açıklamalar var. Kimseyi de ikna etmiş değil. Buna kendi partisi de dahil. O tartışılıyor. Yani oraya niye gitti? Yani o açıklanan program için Amerika'ya gidilir mi? Yani Zoom toplantısı yapsaydı çok daha iyi olmaz mıydı? Skype'tan görüşseydi çok daha iyi olmaz mıydı? Artık bunlar konuşulur halde. Kemal Bey orayı bıraktı. Oradan sonra bir de İngiltere'ye gitti. Orada da temiz para, kirli para tartışması var. İngiltere'deki parayı, temiz parayı getireceğim dedi. Şimdi İngiltere'yi de tabii hepimiz tanıyoruz. İngiltere dünya finans çevresi, finans merkezi. Ama bu merkez öyle böyle bir merkez değil. Yani bir anlamda dünyanın mafyalaşmış finans kuruluşlarının para sattığı bir merkez haline gelmiş durumda. Yani kirli mi temiz mi derseniz belki de dünyanın en kirli parası demek mümkün. Neden? Çünkü bu paralar dünyadaki değişik fonlardan, değişik şeylerden gelen paralar ve sömürgelerinden edinilmiş artı değerlerin toplandığı paralar. Yani o nedenle bu paraya temiz para demek ne kadar doğrudur bilemiyorum. Artı bu paralar böyle boşuna da verilmiyor. Çok yüksek faizleri var. Yani ülkelerin durumlarına göre faiz biçiliyor. Yani ülkelerin durumu derken mesela ülkenin risk primi var. Risk priminde yani bizim gibi ekonomisi biraz bozuksa faiz çok yükleniyor, yükseliyor. Örneğin bizim son borçlanmalarımız Libor artı CDS'ler, yani ülkenin risk primi, yani komisyonlarla beraber %11-12'lere kadar yükseldi. Dolar bazında %11-12'den para kazanmak, yani bilemiyorum ben ömrüm ekonomi birimlerinde ve şirketlerin faaliyetleriyle geçti. Yani böyle bir para kazanılmaz. %10-12 dünyada da pek yok. Ha bu nedir? Ancak vurgun yaparsanız bu paraları kazanırsınız. Tabii o da ayrı bir tartışma konusu. Yine çok tartışılan konulardan birisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da ve değişik toplantılarda yaptığı Türkiye'nin yeri Ukrayna'nın yanı olmalıydı diye. Yani Rusya karşıtı bir politika izlemesi. Bu da çok tartışılıyor. Hem kamuoyunda tartışılıyor hem de kendi partisi içinde tartışılıyor. Yani bizim bu ortamda böyle bir dönemde bir de Türkiye tehditler bazında baktığımız zaman Rusya'ya karşı böyle bir tavır almanın Türkiye'nin milli çıkarlarına uygun olmadığı değerlendirmesi daha çok gündemde. Ancak Kemal Bey bunları çok fazla tınmıyor. Faaliyetlerine devam ediyor. Bu tabii 3 gün sonra iktidara geleceğim diyorsunuz. İktidara geleceksiniz. Ukrayna'nın yanında Türkiye'yi saf tutarsanız Allah korusun Avrupa'nın içine düştüğü durumu biz yaşamaya başlayacağız. Yani kış geliyor, en azından pahalı da olsa doğal gaz bulabiliyoruz, petrol bulabiliyoruz. Avrupa'da şu anda kışı nasıl geçireceğinin hesaplarını yapanlar var. İşte Türkiye'ye gidelim, sıcak ülkelerde tatil yapalım, yaşlar oraya gitsin diyenler var. İşte Türkiye çok ucuzladı, orada yaşayın artık diyenler var. Yani böyle bir ortamda Ukrayna'yı, Türkiye'yi Ukrayna'nın safında tutmak, Rusya ile ilişkilerini bozmak, Asya ile ilişkilerini bozmak ne kadar akılcıdır, ne kadar gerçekçidir. Ana Muhalefet Partisi gibi Kurtuluş Savaşı vermiş, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş bir partinin genel başkanından böyle bir söz gelmiş olması da ayrıca dikkat çekicidir. Yani Kurtuluş Savaşı'nı niye söylüyorum? Çünkü bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki en büyük destekimiz Sovyetler Birliği'ydi. Biz Kurtuluş Savaşı'nın Sovyetler Birliği'nden aldığımız silahlarla ve onların verdiği bir anlamda altınlarla önemli ölçüde kazandık. Çok katkı yaptı bize. Taksim Anıtı vardır biliyorsunuz İstanbul'da. Bağımsızlık anıtıdır. İçinde bazı heykeller vardır. Bizzat Mustafa Kemal kimlerin oraya konacağına karar vermiştir. Bunlardan bir tanesi de dönemin Sovyetler Birliği Büyükelçisi Avalov'tur. Yani Kurtuluş Savaşı ve Sovyetler Birliği'nin, yani bugünkü Rusya'nın daha önceki adıdır. Yani önemini herhalde Kemal Bey de biliyordur. Bu koşullarda yani Türkiye'yi Rusya karşıtı bir yere konumlandırması da ayrıca bilmiyorum partilerin dikkate alacağını sanıyorum. Peki AK Parti'de ne var? AK Parti de kendi kalesine goller atmaya başladı. Bu golleri hangileriydi? Önce Mahir Ünal, grup başkan vekili çıktı. Dedi ki Türkçeyi kınadı. Türkçenin yani Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'le birlikte Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişimizi eleştirdi. Bu tabii infial yarattı toplumda. Toplumdaki birçok kesim itiraz etti. Cumhur İttifakı ortaklarından Sayın Devlet Bahçeli de çok sert bir çıkış yaptı. Grup toplantısında kamuoyu önünde eleştirilerini sıraladı ve ağır tepkiler verdi. Daha sonra Sayın Mahir Ünal istifa etmek zorunda kaldı ama AK Parti'nin üzerinde bir iz kaldı. Bu gerçeği de görmek lazım. Peki daha sonra ne oldu? Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'na en çok eleştirisi siz diyordu HDP ile ittifak içerisindesiniz. Cumhur İttifakı altılı ittifak ama bir de görünmeyen ittifak üyeleri var. Bunlardan birisi FETÖ, birisi de HDP diyorlardı. Şimdi bu da çok tartışılmıştı. Fakat AK Parti garip bir hamle yaptı. Biliyorsunuz biraz önce başörtüsü meselesini konuştuk. AK Parti anayasa değişikliği istedi. AK Parti'nin ve MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın toplam oyları anayasa değişikliği için yeterli değil. Hatta Türkiye'yi referanduma götürmek için de yeterli değil. Ne yapması gerekiyor? Muhalefetten de bazı partilerden destek alırsa belki ilk etapta referanduma götürebilir. İkinci aşamada da anayasa değişikliğini gerçekleştirebilir. Bunun için HDP'nin kapısına gitti. Yani HDP'yi onca eleştireceksiniz. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın meclisteki uzantısı dedi. Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanı ABD'nin aparatı dedi HDP için. Çok ağır ifadeler kullanıldı. Şimdi bunları yaparken gidip HDP'nin kapısına işte anayasa değişikliği için destek istemek gerçekten bir tuhaf oldu. Şimdi sadece o olay bununla da sınırlı değil. Bu hamleyi, bu hareketi destekleyen açıklamalar da geldi. Örneğin Şanlıurfa Milletvekili Cevheri, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevheri dedi ki görüşmemek olmaz dedi. Yani tam tersine HDP ile görüşmemenin büyük yanlış olduğunu söyledi ki daha kısa süre önce AK Parti yöneticileri CHP ana muhalefet partisi HDP ile görüştü diye kıyametleri koparmışlardı. Şimdi yani ne diyeceğiz şimdi? Peki muhalefeti eleştiriyorsun, kendin niye yapıyorsun? Bu da bir anlamda AK Parti'nin kendi galesine attığı bir gol oldu. Yani şu andaki tartışmalar bu yönde. Üstelik de ne zaman oldu bu? HDP hakkında Anayasa Mahkemesi'nde bir kapatma kararı var. Ve bu karar savcının iddianamesi var. Çok ağır ithamlar var, belgeler var. Şimdi bu karar, bu dava karara bağlanacak. Yani aslında çok da gecikti. Anayasa Mahkemesi niyeyse bu davayı çok uzattı karar vermek için. Öyle veya böyle bir karar vermesi gerekiyordu. Uzatıyor. Hatta yargı kulislerinde Anayasa Mahkemesi'nin kararı seçim sonrasına ertelemek istediğine ilişkin görüşler dile getiriliyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum ama ben de yüksek yargı yetkilileriyle konuştuğum zaman Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir eğilim içerisinde olduğu konusunda onlarda da bir görüş var. O da ilginç bir durum. Yani bilemiyoruz. Şu anda HDP'ye bir ay ek savunma süresi verildi. Ondan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'nde iddianamesiyle ilgili görüşlerini açıklayacak. Arkasından HDP'nin savunması olacak. Ondan sonra dosya raportöre verilecek. Raportör gerekli çalışmaları yapacak. Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı gün belirleyecek. O günde oturup üyeler kapatacaklar veya para cezası verecekler veya başka bir mahrumiyet getirecekler. Bilemiyoruz onları. Onlar tamamen yargının vereceği bir karar. Evet. Böyle bir süreç var. Tam bu süreçte AK Parti'den gelen mecliste işte HDP yasal bir partidir çıkışı ki böyle söylediler. Yasal bir parti gitmemek olmaz diye. Çıkışı bir anlamda orayı da etkileyecek bir etki yapma durumunda öyle bir ihtimal de gündeme geldi. Peki Mahir Ünal konusunda sert tepki veren bir MHP vardı. Yani Cumhur İttifakı'nda ortağı, MHP'siz Cumhur İttifakı'nın kazanma şansı da yok. Şimdi peki MHP ne diyecek buna? Şimdi bir tartışılan konu da buydu. İki gündür MHP'den ilginç açıklamalar geldi. Özel yapılan görüşmelerde işte salı günü bekleyin dendi. Niye salı günü bekleyin dendi? Salı gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı vardı ve Bahçeli her salı gün bu grup toplantısında o haftaya ilişkin mesajlarını veriyor. Orada bu konuyu mutlaka gündeme getirir diye bekleniyordu. Hakikaten ne diyecekti? Yani biz de gazeteciler olarak çok merak ediyorduk. Nasıl bir tavır alacak? Hep beklenti şu yöndeydi. Sayın Bahçeli sert bir çıkış yapar ve buna eleştirir diye söylemişlerdi. Ancak öyle olmadı. Bahçeli bugün konuştu. Konuşmasının son bölümünde bu konuya değindi ve görüşmeyi normal buldu. MHP üzerinden Cumhur İttifakı'nda bu konudan nedeniyle çatlak yaratmak isteyenleri eleştirdi. Yani gerçekten de sürpriz oldu MHP'nin bu çıkışı. MHP'liler ne diyor peki genel başkanların çıkışına? Yani o da bir tartışma konusu. Benim görüştüğüm MHP'liler şaşkındı. Onu söyleyeyim. Yani bazı milletvekilleriyle görüştüm. Bazı illerin başkanlarıyla görüştüm. İl başkanlarıyla görüştüm. Hemen hemen hepsi olumsuz görüş belirttiler. Hatta görüştüğüm bir il başkanı genel başkanlarının meclis grup konuşmasını dinlememişti. Yoldaymış. İnanamadı. Yok canım dedi. Öyle bir şey olmaz dedi. Beni işletme dedi. Falan yani. Bu tür tepkiler verdi ki o da ne kadar yani MHP'de nasıl bir sorun yaratacak işin açığı kestirmem zor. Evet. Son bir başka konu daha var. Yani benim söyleyeceğim. Çünkü biraz sonra Türkiye'deki seçime yaklaştı dedik ya, bu aradaki eğilim nereye doğru kayıyor? Hangi parti yükseliyor, hangi parti düşüyor? Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Sayın Murat Gezici ile birlikte olacağız. Yanılmıyorsam bir 15-10 dakika içerisinde Murat Gezici bizle birlikte olacak ve o son yapılan araştırmaları, işte biraz önce anlattığımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışları, onların seçmen üzerindeki etkileri, oylarını arttırdı mı, azalttı mı, bu konular, işte Cumhurbaşkanı'nın çıkışları, en son AK Parti'nin HDP'ye ziyareti, o nasıl bir etki yaptı, bunları konuşacağız. Sayın konunun uzmanı, kamuoyu araştırma şirketi var, Gezici Araştırma Merkezi'nin başkanıyla bunları görüşeceğiz. Evet, bir başka konuda Aslı Baykal'ın istifası. Aslı Baykal kim? Aslı Baykal, CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı. Profesör Doktor Aslı Baykal. Aslı Hanım geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etti. Şimdi tabii bu bomba gibi düştüler ya siyaset kulislere. Aynen öyle oldu. Çünkü sorun Aslı Baykal'ın kendi bireysel istifası değildi. CHP'nin bir kumpasla istifa etmek zorunda kalmış olan genel başkanının kızı istifa edince herkesin kafası karıştı. Bu istifadan Baykal'ın bilgisi var mıydı? Baykal'ın onayıyla mı istifa etti? Arkasından Baykal da istifa edecek mi? Bütün bunlar gündeme geldi. Fakat ben Sayın Aslı Baykal'la birebir görüşen insanlarla bir araya geldim. Onlarla konuştuk. Aslı Baykal işte yakın bulduğu bazı siyasilerle toplantılar yaptı. Onlarla konuştuk. Çıkan manzara ana hatlarıyla şu. Yani bir kere istifa gerekçesi yani şöyle açıklıyorlar. Açıklıyor Sayın Aslı Baykal. Bana beraber görüştüğü insanların aktarımına göre söylüyorum tabii bunları. Diyor ki yani partide kurultay yapılmıyor. Yani kurultay yapılmayınca parti politikaları tartışılmıyor. Parti politikaları parti yönetimiyle değil, yani kim olduğu bilinmeyen insanlarla kararlaştırılıyor diyor. Yani bu ciddi bir sıkıntı diyor. Kılıçdaroğlu diyor, hamleleriyle CHP'ye zarar veriyordu ama diyor artık ülkeye zarar vermeye başladı diyor. Ve bunun gerekçelerinden birisi de yani bu iddiasında bu Ukrayna konusundaki Kılıçdaroğlu'nun çıkışını gündeme getiriyor. Bunu örnek veriyor. Yani buna benzer başka çok sayıda gerekçesi var. Yanılmıyorsam önümüzdeki günlerde Sayın Aslı Baykal bu konuda bir açıklama yapacak. Orada kendi açıklamasıyla bunu göreceğiz. Peki Baykal'ın bilgisi dahilinde mi istifa etti? Orada bir tartışma var. Baykal öğrendiğimiz kadarıyla ve Baykal'a çok yakın isimlerden de check ettik, doğrulattığımız kadarıyla Baykal istifayı 24 saat kadar sonra öğreniyor. Yani biraz bir gün sonra öğreniyor. Peki kızı niye haber vermiyor? Diyor ki ben belki engellemeye kalkardınız diyor. O nedenle vermedim diyor. Peki Baykal'ın tepkisi ne oluyor diye merak ediyor ettik. Baykal'ın tepkisi de yani kızım diyor erişkin birisidir, ergin birisidir ve kendi kararıdır. Ona diyor saygı göstermekten başka bir şey kalmaz diyor. Peki Baykal da istifa edecek mi? En çok tartışılardan konulardan birisi de buydu. Şu anda öyle bir şey gözükmüyor. Baykal'ın istifası söz konusu değil. Ben daha önce Baykal'ın çok yakın isimlerden de edindiğim bir bilgi vardı. CHP'nin genel başkanlarından Atatürk dışında hiçbirisi CHP'li olarak ölmedi. Yani Atatürk ölünce CHP'liydi ama mesela ikinci başkan İsmet İnönü ölürken CHP'den istifa etmişti. Bülent Ecevit ondan sonraki genel başkan CHP'li olarak ölmedi. Biliyorsunuz CHP'den ayrıldı, DSP'yi kurmuştu. Baykal ben CHP'li ölmek istiyorum görüşünde. Bu görüşü değişir mi değişmez mi bilemiyorum. Evet, şimdi kısa bir süre sonra Gezici Araştırma Merkezi Murat Gezici'den şunu öğreneceğiz. Acaba hangi partinin oyu yükseliyor, hangi parti oyu düşüyor, son gelişmeler parti oylarını nasıl etkiledi? Bütün bunları tartışacağız. Kısa bir müzik arası veriyoruz. Müzikten hemen sonra ona girelim diye düşündük ama Sayın Murat Gezici gelmiş. O nedenle müziğe geçmiyoruz. Evet, birkaç saniye sonra Sayın Murat Gezici ile birlikte olacağız. Evet, Murat Bey Gezici Araştırma Merkezi'nin başkanı. Kendisi siyasi parti genel başkanlarıyla da sık sık görüşüyor. Evet, hattımızda imiş. Sayın Gezici.
Merhaba.
Merhabalar. İyi yayınlar. Sağ olun size de.
Teşekkür ederim.
Şimdi siz gelmeden önce biz neyi konuştuk? Özellikle AK Parti.
Dinliyordum.
AK Parti ve şeydeki gelişmelere baktık.
Evet.
Yani herkes kendi kalesine kol mu atıyor? Nedir bu? Bir de sizden dinleyelim. Yani bu çıkışlar mesela Kemal Bey'in işte başörtüsü meselesi diyelim. Arkasından AK Parti'nin HDP'li bütün politikasının neredeyse muhalefet eleştirisi HDP'li Millet İttifakı ilişkisi üzerine kurmuştu. Kendisi gitti. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları?
Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayayım. Sayın evet. Kılıçdaroğlu dünyadaki gelişen siyaseti takip eden önemli bir lider. Yani demokrasi kavramı artık kalıplara sığmayan bir ölçüde. Evet. İnsanların beklentileri ve düşünce yapısına baktığımız zaman her geçen gün inovasyon şeklinde yenilendiğini, daha daha fazla demokrasi isteğinin arttığını görüyoruz. Bir yandan da belli bir seçmen bu kadar gelişen 5 yıl öncesine, 10 yıl öncesine ya da 15 yıl öncesine göre baktığımız zaman hepimiz daha empati kurma, daha denge sahibi olmaya başladık. Halden anlamaya başladık. Daha insancıl, demokratik bir durum içerisine geçtik. Özellikle pandemiyle birlikte bu giderek evet. büyüdü. Yani demokrasi artık kalıplara sığmayan bir kavram içerisinde. Ve belli bir kitle bu kadar demokratikleşmenin olmasına rağmen ülkemizde ve dünyada halen korku ve endişeler yaşıyor. Benim Mayıs ayında bir raporum vardı.
Evet.
Ve bu Mayıs raporumda şöyle bir ifadem var. Haklarını kazanmış mütedeyyin ve muhafazakar ürkek bir seçmen var. Bu seçmen ben saf değiştirirsem, karşı mahalleye gider, orada oy kullanırsam kazanımlarımı kaybedebilir miyim? Gittiğim yerde hoş karşılanır mıyım? Kabul görür müyüm? Diyerek endişe yaşamaya başlamıştı. Yani bulunduğu atmosferden çıkıp karşı mahallede farklı bir siyasi partiye oy vermede çekimser davranıyor. Yani mevcut alan daha konforlu geliyor, bilindik bir yer. Karşı tarafa evet. gidersem kabul görür müyüm? Oy versem kabul görür müyüm? Hoş karşılanır mıyım çevremden deyip çekimser davranıyor. Ve aynı zamanda diyor ki ya ben başörtümü kazanmıştım bu tarafta. İşte Kürtçe dilinin konuşulmasını, işte isim hakları, kültürel haklar gibi bunları kaybedersem, kamuda kazandığım başörtü kaybedersem diye endişe yaşıyor. Kemal Bey paradigma açtı, helalleşme. Bu paradigma aslında karşı tarafa bir mesaj verme. Yani arada köprü inşa edemeyebilir ama mevcutta hasar görmüş köprüleri tadilat etmek için helalleşmek istediğini söyledi. Kemal Bey veya partisi veya siyasi partisinin geçmişteki uzantılarının sorumlu olmadığı fakat helalleşmek istediğini. Neden? İkinci yüzyıllığı hedef alıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde, barış içerisinde yaşamak için helalleşme kavramıyla ilgili bir paradigma açtı. Ve bu kendi tabanında da tepkiye sebebiyet verdi. Fakat doğru muydu? Şu anlamda doğru olarak bakmak lazım. Dünya farklı bir yere gidiyor. İnsanlar artık empati ve denge ve demokrasi kavramların iç içe geçtiği bir süreçte siz belli bir kitleyi yok sayamazsınız ve mevcut sorunları yok sayarak, daha doğrusu şöyle diyelim, gerçek sorunlara sahte yanıt vermek istemedi Kemal Bey. Helalleşmek dedi, ardından başörtülerle ilgili bir yasa önerisinde bulundu. Fakat bunu AK Parti anayasaya katalım, referanduma girelim dedi. Çünkü aslında hem Cumhur İttifakı'nın hem Altılı Masa'nın bir anayasa taslağı uzun bir süredir konuşuluyor. Çünkü ülkedeki toplumumuzun çoğunluğu yeni bir anayasa isteği var. %70 oranında. Hem AK Parti, hem MHP, hem CHP, hem İYİ Parti, HDP tabanı da dahil olmak üzere bütün siyasi partinin tabanı yeni anayasadan yana aslında. Ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde yeni bir anayasa ile mümkün. Ya da AK Parti'de, MHP'de bunun farkında. Mevcut sistemin temel sorunları var. Hem bunları iyileştirmek, yeni anayasa ile ilgili bir taslak istiyorlar. Yasama, yargı ve yürütmede tabii ki sorunlar var. İktidar da bunun farkında. Aslında arka planda çok sayıda yasa çıkartarak bu eksiklikleri, açıkları kapattılar. Çoğunluğunu.
Evet.
Ve bazı eksiklikler daha var. Bunları da Cumhur İttifakı yapmak istiyor. Ve herkesin kabul gördüğü bir yeni anayasayla bunu yapmak istiyor. Başörtüsü konusunda Kemal Bey çok ciddi. Diyor ki, ben partiyle de görüştüm. Diyorlar ki, bir an önce bir yasayla meclise biz bunu ele alabiliriz. Ve hızlı bir şekilde meclis çoğunluğuyla da geçirebiliriz diyorlar. Ama bunu tamamen seçim öncesinde bir anayasaya getirmek ve önümüzdeki genel seçimi bir anayasayla beraber sandığa halkı götürmek burada sorun oluşturabilir diyor. O yüzden anayasa gelecek dönem, yani 2023 seçimleri sonrasında meclisin ortak oluşturması gerektiğini söylüyorlar. Öncesinde bu başörtüsüyle ilgili yasaya hızlı bir şekilde mecliste karar verebiliriz diyorlar. Burada da bunların samimiyetini görebiliyoruz. Peki, AK Parti de bu samimiyetini pekiştirebilir.
Murat Bey, yani CHP tabanda siz de söylediniz, tepki var. Yani Dimyat seçim öncesinde böyle bir hamle, Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olma durumu değil mi?
Yani AK Parti CHP tabanında %22-24 oranında bir tepki var. Fakat bu seçmen mevcutta halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye devam ediyor. Kısalarda CHP'den uzaklaşmak istemiyor. O yüzden Kemal Bey bunu gördüğü için alanın daha geniş etmek, daha farklı seçmenlere uzanabilmek için bu tür paradigmalar, söylemleri yapabilir. Siyaseten de oy getirisi var mı? Oy getirisi var. Eğer oy getirisi olmasa, oy kaybına sebebiyet olsa böyle açılımlara gitmez. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en eski, en büyük siyasi partilerden bir tanesi.
Sandığa çok gitmeme deneyimli. Endişesi, sandığa gitmeme endişesi konuşuluyor.
Kemal Bey seçmeni çok iyi bir şekilde mobilize etti. Ve Kemal Bey sadece kendi partisinde değil, Saadet Partisi'nde, HDP tabanında da, İYİ Parti'de de, Demokrat Parti'de de, Deva ve Gelecek'te de güven oylamasında ortalama oranlarının oldukça yüksek oranda olduğunu görüyoruz. İYİ Parti tabanının %94'ü Kemal Bey'in liderliğine destek veriyor. Deva ve Gelecek gibi, Saadet Partileri gibi bu daha Türk İslam sentezli bu partilerin de tabanlarının %80'lık bir kitlenin desteğini aldığını görüyoruz. O yüzden farklı kesimlerden destek aldığını ve oy kaybetmediğini ve seçmeni sandığa götüreceğini görüyoruz. Mesela şöyle bir sorumuz var İsmet Bey. Diyoruz ki,
evet,
bu ittifakı bir arada kim tutuyor diye sorduğumuz zaman Millet İttifakı'na oy verenlerin yaklaşık %88'i, %89 oranında Sayın Kılıçdaroğlu dediğini görüyoruz.
Aday ki, olarak mı? Peki, Cumhurbaşkanı adayı olarak mı?
Altılı masayı kim bir arada tutuyor diye sorduğumuz zaman anladım. Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Ve diyoruz ki sizce bu ittifakı seçim sonrasında kim bir arada tutabilir? Seçmenin %78'i Kemal Kılıçdaroğlu dediği görülüyor. Bu önemli bir bulgu. Seçmen seçim sonrasını da düşünüyor. Dünyadaki saygınlığı tekrar kazandıracak, ittifakları bir arada tutabilecek, ortak yasa çıkartabilecek kim diye sorduğumuz zaman Millet İttifakı içerisinde altılı masada Kemal Bey açık ara önde olduğunu görüyoruz.
Evet.
Altılı masaya yakın, genel başkanlara yakın bazı isimlerle görüştüm. Onlar da açık ara önde olduğunu, Kemal Bey artık aldı, yürüyor dediklerini görüyoruz. Kemal Bey geçmişte bir Gandhi'ydi. Pasif bir durumdaydı. Fakat şimdi gündemi belirleyen ve geleceğe, iktidara nasıl partisini hazırladığını görüyoruz. Örneğin Amerika'da Amerikan teknolojisini, global teknolojiyi nasıl ülkeme getirebilirim mi bakıyor. İngiltere'de global finans merkezini nasıl Türkiye'ye getirebilirim? Aynı zamanda Almanya'da üretim teknolojisini nasıl ülkeme getirebilirimi üç farklı başlıkta ele alıp nasıl iktidara geldiğinde nasıl çözüm üreteceğinin hazırlığını yapıyor. Yani iktidar hazırlığını yapıyor.
Anladım.
Geçmişte bunun örneklerini Sayın Erdoğan yapardı. Ve şimdi muhalefette bir siyasi partinin genel başkanı bunu yapıyor olması 40 yaş altı seçmende bir heyecan yaratıyor. Kulak kabartmış, dinleyen bir seçmen var muhalefeti. Ne diyecekler, ne yapacaklar diye. Yarının Türkiye'sini merak eden bir seçmen var. O yüzden yarının Türkiye'sinin ne olduğunu, nasıl olacağını anlatan Sayın Kılıçdaroğlu popülaritesini arttırıyor. Diğer sorunuza gelirsek, MHP ile ilgili.
Peki hemen bir şey sorayım. Peki oyu niye artmıyor? Artıyor mu oyu?
Şimdi Türkiye'de birkaç saygın araştırma şirketleri var. Bunları takip ediyorum. Fakat bazı araştırma şirketleri Sayın Kılıçdaroğlu'nu özellikle üçüncü partiye düşürme ve oylarını giderek düştüğünü anlatan anketlerin yayınlanacağını Kemal Bey Şubat ayında, Mart ayında söylüyordu. Hatta evet, ben de bir görüşmede, birebir görüşmemde bana da söyledi. Bazı anketçiler hazırlık yapıyor. Bizim oylarımızı üçüncü parti yapacak, bizi algıyla kötü göstermeye çalışıyor.
İkinci parti Meral Hanım olacak o zaman. Meral Hanım İyi Parti mi olacak yani? Ona mı oynuyorlardı?
14 Haziran 2022'de Sayın Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında
evet,
araştırma şirketlerini ve bazı gazetecileri hedef aldı. Ve bu araştırma şirketlerinin bazıları da geçmişte FETÖ ile yargılanan araştırma şirketleri olduğunu da unutmamak gerekiyor. Halen de yargılanıyor. Evet. Ve bu araştırma şirketleri Türkiye'de algı kurmaya başladılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin üçüncü parti olduğunu, dördüncü parti olduğunu, Kemal Bey'in halkta karşılığı olmadığını fısıldadılar. Ne zaman? Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde bakın Kemal Bey ile ilgili bir operasyon yapmak istediler. Fakat Kemal Bey biz ölmedik dedi, buradayız dedi ve tepki verdi. 14 Haziran 2022 CHP grup toplantısındaki sözler çok önemli.
Evet.
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de %22 civarında oy almıştı. Fakat şu anki oy oranına baktığınız zaman %30 oranında oy arttırdığını görüyoruz. %25 bandında bir oy arttırıyor. Türkiye'de bu kadar yüksek oy arttıran tek bir siyasi parti var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Gençlerin ciddi anlamda bir desteği olan bir siyasi parti olduğunu görüyoruz. Halen CHP'ye oy verenlerin çoğunluğunun kadın olduğunu görüyoruz. Yani bir siyasi partiye oy verenler arasında en fazla kadınların oy verdiği parti CHP'dir. Yani CHP'ye oy gelen her 10 oydan neredeyse 6'sı kadınlar olduğunu görüyoruz. Yani umut gelecekle ilgili seçmenin yöneldiğini görüyoruz. MHP ile ilgili bir sorunuz vardı.
Evet.
MHP geri adım mı attı, U mu dönüşü dediniz. Ben hayır, MHP'nin bu ülkenin bir sigortası olduğunu düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bence bu ülkenin bir sigortası. Ve bunu bize ara ara kendisini göstermiştir. Örneğin suçladılar. Dediler ki HDP konusunda ne diyecek, ne yapacak.
Evet.
Aslında geçmişte ne söylediyse aynısını tekrarlıyor. Bakın HDP ile ilgili geçmişi hatırlayalım. Bir anayasa hazırlığı olmuştu. Hatırlar mısınız bundan 5 yıl, 6 yıl öncesinde? Ve AK Parti ile o zaman ittifakta değildi.
Evet.
Muhalefet HDP ile anayasa görüşmeleri yapmıştır. Bir komisyon kurdu iktidar.
Biliyorum, ve o anayasa mecliste çalışmaya başladılar.
Evet,
Bölücü Anayasa Komisyonu dendi. Vatandaşlar toplantılarını bastı, protestolar oldu falan. Epey bir olay olmuştu, evet.
Şimdi o anayasa görüşmelerinde, daha doğrusu şöyle bakmak gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli Bey'in de liderliğinde olan bu siyasi parti, geçmişte hukukun gerektirdiği, yargının gerektirdiği üzere anayasa görüşmelerine katılmıştır. Kimlerle görüşmüştür? CHP ile görüşmüştür, muhalefetteki partilerle görüşmüştür. Hatta o anayasa komisyon görüşmelerinde 28 metin üzerinde muhalefet hemfikir olmuştur.
Evet.
Yani HDP o süreçte onların da mecliste bulunmasından dolayı anayasa görüşmelerinde iktidarın gözetiminde kurulan masada muhalefetle görüşlerini beyan etmiştir. Demokratik süreç işlemiştir. Bugün de Sayın Devlet Bahçeli Bey'in de demokrasi üzerine altını çizerek bu anayasa görüşmelerinin normal olarak ifade ediyor. Ve HDP ile ilgili ötekileştirme yapılmadığını görüyoruz bu anayasa görüşmeleri üzerinde. Eğer ki HDP'yi tam anlamıyla dışlanırsa teröre o zaman destek verirsiniz. Sayın Devlet Bahçeli de demokrasi gereği mecliste sandalyesi olan bu siyasi partinin anayasayla ilgili görüşmelerde görüşmeyle ilgili herhangi bir şey dediği yoktur. Onu halen yine terörle ilişkili bir sürecin içerisinde olduğunu ifade ediyorlar. Hatta Türkiye'de yargıdaki siyasi baskıyı kaldıran Sayın Devlet Bahçeli'dir. Yargı ve hukuk sisteminin çalışmasını sağlamıştır. HDP hakkında, HDP'li milletvekilleri hakkındaki soruşturmalar öyle başlamıştır. O yüzden ben MHP'nin herhangi bir çizgisinin değişmediğini düşünen birisiyim.
Peki bu şeyi etkilemez mi şimdi? Yani biz hepimiz sizde televizyon programlarına da katıldık. Muhalefete işte tartışmalar oluyordu. Herkes HDP ile Millet İttifakı'nın birlikte olduğunu söylüyordu. Ve Millet İttifakı'nı vurmak için özellikle Cumhur İttifakı bu olayı öne çıkarıyordu. Şimdi bunu öne çıkarırken birdenbire HDP ile görüşmesi, o fotoğraf sizce olumsuz etki yapmayacak mı mesela? Olayı ben seçmen için, olayın doğruluğu yanlışlığını tartışmak bir tarafa, bu olayın seçmen üzerindeki etkisi açısından bakıyorum. Mesela Karadeniz'de, şimdi, İç Anadolu'da nasıl etki yapar sizce?
Şöyle, burada metodolojiye bakmak lazım. Öncelikle Türk seçmeni, Türk halkı bir yeni anayasa istiyor.
Evet.
Buna hemfikiriz. Toplumun %68'i yeni anayasa istiyor. Bunu görmezden gelemezsiniz. Ve diyor ki biz size görev verdik, meclistesiniz ve meclis olarak yeni anayasa yapın diyor. Siz mecliste istişare kültüründen kaçarsanız, demokratik süreçte anayasayla ilgili taleplerinizi, önerilerinizi diğer siyasi partilere söylemezseniz ve bunu doğrudan halka götürmeye çalışırsanız destek alamazsınız. Bence AK Parti yeni anayasa önümüzdeki seçim paradigmalarından bir tanesi yeni anayasa olacak. Çünkü meclisin bunu çıkarması mümkün görünmüyor. O yüzden sözü halka verecek. Ama vermeden önce toplumun istediği istişare kültüründen kaçmaması gerekiyor. AK Parti bunu yapıyor. Demokratik süreçte mecliste farklı siyasi partilerle görüş, fikir alışverişi yapıyor. Ne ile ilgili yapıyor? Anayasayla ilgili. Orada önemli bir hassasiyeti bilmek lazım. Türk toplumu yeni anayasa talebi var ve devam ediyor.
Peki önde mi? Önde mi? Şunun için diyorum Murat Bey, süremiz de azalıyor. Bir iki sorum da var. Bir 10 dakikamız kaldı. Önde mi mesela araştırmalarda Türkiye halkına sorununuz ne diye soruluyor? Birinci sırada ki %80 işsizlik ve işte ekonomik sıkıntı. Bir
ekonomi.
%80'lerde. Yani anayasa burada yüzde kaçlardadır sizce? Yani %80'lerde ekonomi varken seçmen tercihini anayasa belirleyebilir mi?
Şöyle, açık uçlu soruda yeni anayasa sözü %5, %3 civarında çıkar. Yani, fakat yeni anayasa hazırlanmışsın mı diye bir soru sorarsanız toplumun %67'si evet dediğini görürüz. Evet. %12'si ise fikrim yok, kararsızım dediğini görüyoruz. Yani toplumda yeni anayasa isteği var. Kenan Evren döneminde hazırlanan bu anayasa toplum tarafından çok kabul görmüyor. Her dönemde Sayın Evren'i eleştirilirken şu anda yeni anayasa yapma istememek farklı olur.
%80'i değişti yüzden, zaten 12 Eylül anayasasının %80'in üzerinde değişti maddesi.
Evet. Fakat daha demokrasi kavramının her geçen gün giderek değiştiği bir dünyada yeni anayasa talebinin de her geçen gün değişebildiğini görüyoruz.
Yeni anayasa talebi de bu arada anayasamıza göre de suç oluşturmuyor mu?
Onu bilmiyorum. Hayır, şöyle diyorum. Lazım.
Anayasayı değiştirmeye teşebbüs etti diye insanlar yargılıyorsunuz. Şimdi anayasayı yeniden yapacağım dediniz mi? Değiştirilemez maddeleri var. O nedenle.
Evet.
Bu çok tartışılmıştı geçmişte de 60 Anayasası hazırlanırken rahmetli ünlü bir profesörümüz, hukukçumuz Tahsin Bekir Balta o zamanki anayasayı hazırlayan komisyona diyor ki bakın yeni anayasa yapmayalım diyor. Biz Cumhuriyet'in ilk anayasasını baz alalım onun üzerinde değişiklik yapalım diyor. Niye falan diye tartışınca diyor ki günü gelir bir başkası da çıkar o da yeni bir anayasa yapmaya kalkar. O zaman işin nereye kadar gideceğini kestiremeyiz diyor. Nitekim 12 Eylül geldi, yeni bir anayasa yaptı. Biz yıllarca bu anayasayı, işte 60 anayasası bol geldi dendi. Şimdi de çok dar bir anayasayla, işte 12 Mart'ta yaşanan olaylar, değişiklikler, arkasından 12 Eylül. Neyse, şöyle sorayım o zaman bir başka soruyu da. Şu andaki seçmendeki manzarayı nasıl görüyorsunuz? Mesela İktidarın biraz Cumhur İttifakı'nın yükseldiğine ilişkin, 1-2 puan yukarı doğru tırmanmaya başladığına ilişkin görüşler var. Sizdeki durum ne? Yani kim yükseliyor, kim düşüyor?
Öncelikle İsmet Bey, AK Parti'deki yükseliş 1-2 puandan çok fazla. Onu belirtmek isterim.
Ne kadar? Evet. Tahminen ne kadar? Yanılmıyorsam bir araştırmanız da var. Önümüzdeki günlerde açıklayacaksınız.
Evet, oran söyleyemem ama ciddi bir yükseliş var. Şimdi evet. Millet İttifakı büyük bir belirsizlik var. Bu belirsizlik de iktidar için büyük bir yakıta döndüğünü görüyoruz. Evet. Şimdi somut olarak seçmen bir şeyler görmek istiyor. Bu kadar büyük bir ekonomik sıkıntıda duymak istiyor. Kulak kabartmış Millet İttifakı'na, daha doğrusu altılı masaya odaklanmış bir seçmen var. Evet. Bu seçmen aradığını bulamıyor. Ve burada Kemal Bey somut bir şeyler yapmak istedi ve Amerika, İngiltere ve Almanya seyahatleri bence çok önemli ve anlamlı. Burada Amerika'dan teknoloji, İngiltere'den finans, Almanya'dan üretim. Ben dedi üretimi ülkemde finans desteğiyle, teknoloji desteğiyle Almanya'daki üretim kapasitesinde ben ülkemde katma değer yaratacağım dedi. Yarının Türkiye'sini inşa edeceğim dedi. Bu önemli bir somut. Fakat evet. Cumhur İttifakı'na baktığınız zaman daha somut projelerin olduğunu görüyoruz. Örneğin Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un TOKİ ile ilgili, sosyal konutlarla ilgili açılımında 8 milyon yurttaş başvuru güven yaptı. Duydu ve başvuru yaptı. Bakın güven oranı bu. Güvenmeyebilirdi. 1 milyon başvuru yapabilirdi. 2 milyon. Güvendi. İktidara olan güveni gösteriyor. Murat Kurum'a olan güveni gösteriyor. Bakanlığa olan güveni gösteriyor. Yani iktidarın halen yapsa iktidar yapar söylemiyle seçmeni kendisine sürüklediğini bilimsel olarak net görüyoruz. Bunu Millet İttifakı'nın da altılı masanın da görmesi gerekiyor. 250 bin, 300 bin istihdam da oluşturacağını söylüyor. Bunlar heyecan yaratıyor ve somut bir proje olarak da görülebiliyor. İkincisi, işte eleştiriyorlar TOK'la ilgili, arabayla ilgili. Bu altılı masanın yanlış yaptığı başlıklardan bir tanesi. Bakın, somut olarak arabayı görüyor. Somut olarak devasa bir fabrikayı görüyor. Seçmen görüyor bunu. Yani yapılan bir şeyler var olarak düşünerek destek veriyor. Somut projeleri görüyor. Ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'de bunu açıklıyor olması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve çizgisinde milli iradeyle yapıldığını ifade etmesi seçmende heyecan yaratıyor. Bu evet. Bunu görmek gerekiyor. Bunu göremezseniz siyasette de çakıllı bir yola girmişe benzersiniz. Altılı masanın belirsizliği iktidar için bir yakıt olmuştur. O yüzden Doğu Karadeniz'deki doğal gaz, Doğu Akdeniz'deki gaz çalışmaları, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki farklı devlet kavramı, NATO'daki olan süreç ve İsveç, Finlandiya ülkelerine gösterilen tepki ve onların biraz çeki düzen vermesine sebebiyet vermesi, aynı zamanda Ukrayna-Rusya krizindeki o arabuluculuk ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler'deki tahıl krizi, bunlar dünyadaki saygınlığımızı arttıran söylemler ve seçmen bu konuda vatansever olarak görmektedir Cumhur İttifakı'nı. Millet İttifakı'nın da bunları görüyor olması lazım. Altılı evet. Masanın bunu görüyor olması lazım. Sadece ekonomik vaatler, sadece işsizlik, sadece ekonomi yeterli değil. Türk seçmeninin geçmiş hafızası vardır. 20 yıl öncesi, 30 yıl sonrası, 40 yıl öncesine bakarak da değerlendiriyor. Mevcut kazanımları kaybetmekten korkan bir seçmen var. Onların duygusal endişelerini yok sayamazsınız. Evet. O yüzden Türk halkı sadece ekonomiye karar verir diyemeyiz. Türk halkı milliyetçiliğe de önem vermektedir. Hak ve hukuka da önem vermektedir. Özgürlüğe de önem vermektedir. Dünyadaki saygınlığa da önem vermektedir. O yüzden önümüzdeki süreçte Millet İttifakı'nın, altılı masanın işi daha da zor olacaktır. Aranan oranlar kurtarmayabilir. Bakın evet. Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyorlar. Ben halen Ekrem İmamoğlu'nun potansiyel bir cumhurbaşkanı adayı olabileceğini düşünüyorum. Evet. İki bölge seçimin kaderini bilecek. Güneydoğu ve Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ya da Altılı Masa'nın adayı olabilme ihtimali geçen tüm adaylar içerisinde Ekrem İmamoğlu Doğu Karadeniz bölgesinden en fazla ciddi oy alabilen tek siyasetçidir. Sayın Erdoğan'la yarışabilecek bir boyuttadır. O yüzden seçimin kaderini Doğu Karadeniz belirleyecektir ve aynı zamanda Güneydoğu ve Doğu Anadolu seçmeni. Örneğin HDP boykot kararı aldı. Mansur Yavaş'a oy vermeyeceğim dedi ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim dedi.
Evet.
HDP seçmenini mobilize edebilir. Gitmeyin sandığa dediği zaman seçmenin %64'ü, %62'si sandığa gitmeyebilir. Ama Ekrem İmamoğlu aday olduğunda HDP seçmeni bu boykota, çağrıya tepki göstererek gidip Ekrem İmamoğlu'na oy verebilir. Çünkü
HDP de
bir gönül.
destekleyebilir. Yani Ekrem İmamoğlu HDP de destekleyebilir.
HDP'nin üst kadrosu dese ki Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin dese dahi oy verebilir.
Anladım.
Aynı zamanda en önemlisi Doğu Karadeniz seçmeni belirleyecektir ülkenin kaderini ve Ekrem İmamoğlu'nu burada oy alabilme potansiyeli yüksek. Sayın Kılıçdaroğlu da aynı keza hem HDP tabanından ciddi bir oy almakta hem Doğu Karadenizler'de bölgesinde %12-14 oranında Cumhuriyet Halk Partisi oylarını arttırmıştır. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin karnesine olumlu yansıyacaktır. Önümüzdeki süreçte CHP'nin beklenmedik oranda ciddi bir oy alma potansiyelinin olduğunu görürüz. Mesela CHP'ye diyoruz ki oy verebilir misiniz? Toplumun
Evet. Bir
%25'i
dakikaya toparlayabilir
kesin.
miyiz?
Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir misiniz diye sorduğumuzda
Evet.
Türk halkına %25,6'sı kesinlikle oy veririm diyor. Oy verebilirim belki diyenlerin oranı ise %16'ya çıkıyor. Yani CHP'nin baktığınız zaman %40 oranında bir oy potansiyeli var. Ve Sayın Ecevit'in dönemine baktığımız zaman benzer bir durum yaşıyoruz. Kars bölgesindeydi sanırım ya da Ardahan'da mı Karaoğlan çıkışı vardı o dönemde.
Evet.
O heyecanı şu an Kılıçdaroğlu'nda da görülebiliyor. O yüzden önümüzdeki süreçte çok farklı süreçler olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi beklenen üzerinde oy alabilecektir.
Evet. Yani çizdiğiniz manzaraya göre şimdi AK Parti'de bir yükseliş var. CHP'de yükselme ihtimali var diyorsunuz. Yani potansiyel durumu var. Şu anda %25'ler seviyesinde. Evet, ilginç bir seçim
Yok,
dönemi.
CHP'nin oy oranını %25 görmüyorum, %28 görüyorum.
Öyle
Açık
mi?
uçlu soruda tabii
Ha ben.
CHP'nin oy oranı %28. O açık şöyle bir soruda CHP'ye oy verir misiniz? Evet, hayır, belki de ki
Ha
25,7 idi.
anladım. Galiba
%16
orada.
küsürü de orayı
Ha.
topladığınızda %40 yapıyor.
An.
Ama aşağıdaki siyasi partilere kime oy verirsiniz dediğimizde ise CHP %28'i görüyor.
Anladım. Anladım. Evet. Yani zaten çünkü 22'den 25'e çıktı deyince %30'a bir artışla tekabül etmiyor.
28.
Evet. O zaman 28 diyor. O zaman ifadede bir yanlışlık oldu. Yani ya da ben öyle algıladım.
Şöyle iki farklı. Mesela diyelim ki Vatan Partisi'ne oy verir misiniz? Evet,
Evet.
hayır, belki.
Evet.
Bunun gibi
Anladım.
CHP'ye oy verir misiniz? Evet, %25,7.
Evet.
Belki diyen %16 küsür. Hayır diyen %60 gibi misal. Böyle bakılması
Evet.
gerekiyor. Bu ayrı bir soru kalıbı. Bir de ikinci soru kalıbı var. Aşağıdaki siyasi partilerin hangisine oy verirsiniz? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP diye. Buradaki CHP'nin oy oranı %28.
Anladım. Evet. Murat Bey çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Araştırma şirketleri önümüzdeki günlerde çok daha önde olacaksınız herhalde. Yani merak ediyor çünkü vatandaşlar ne yapıyor, ne ediyor, nereye gidiyor, kim kazanacak, kim kaybedecek. Bütün bunları sizlerle eğer müsait olursanız konuşmaya devam edeceğiz. Çok
Ben de
teşekkürler.
yakinen sizi takip ediyorum. Gerek dünyadaki gerekse Türkiye'deki olan biteni ilk önce sizden duyuyoruz.
Sağ olun.
Sizi takip ediyorum ben de.
Sağ olun.
Sevdiğim, beğendiğim önemli gazetecilerin başında geliyorsunuz.
Sağ olun.
Başarılar diliyorum.
Sağ olun.
Aynı
Çok
zamanda medya
teşekkürler.
grubuna da başarılar diliyorum.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sayın dinleyiciler, Perşembe günü saat 15'te tekrar buluşmak üzere. Şimdi yönetmenimizden bir müzikle programı, evet, önce tanıtım geliyormuş, arkasından müzik gelecekmiş. Buluşmak üzere.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.